Ayrım 13. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 150. 2. Despotlardan nefret eden monarşi yandaşı More. More bu betimlenen durum ve koşulların ürünüydü. Sözü geçen çelişki bu yüzden eserlerinde de yansır. Ateşli mizacı yüzünden belki de bu çelişki onda olduğu kadar kimse de böylesine derin izler bırakmamıştır. Hümanistlerin kral gerçi gereklidir ama filozofların hizmetinde olmalıdır diyen öğretisine büyük bir hevesle sarıldı. Bu öğretiyi genişleterek kralın halkın hizmetinde olması gerektiğini savundu. Başkalarında sadece edebi bir lafazanlık olan şeyler onda kesin bir kanı haline geldi. Her İngiliz gibi o da despotluktan nefret ediyordu ama krallığın gerekliliğine de inanıyordu. Halkın çıkarlarına aykırı davrandığı zaman kralın tahttan indirilmesini haklı buluyordu. Ancak sadece başka, daha iyi bir kralı tahta çıkarmak için. More'un politik görüş açısı özet olarak böyleydi. Politik düşüncelerini ve etkinliklerini kısaca betimleyerek onun bu görüş açısını açıklamak, bütün politik çatışmalarını anlatmaktan daha yararlı olacaktır. More'un ilk politik açıklamaları epigramlarında karşımıza çıkar. Bizi burada ilgilendirenler kralları ele aldığı epigramlarıdır. Bize tipik gelen birkaçını aktarıyoruz. İyi ve kötü kral başlıklı biri şöyle. İyi kral nedir? Kurtları kovan. Bir çoban köpeği. Peki kötü kral? Kurtun ta kendisi. Bir diğeri. Bir despotla bir kral arasındaki fark adını taşıyor. Yasal kralı iğrenç despottan ayıran nedir? Despot yurttaşlarını köle sayar. Kral ise kendi çocukları. Bu ayrım kralın hüküm sürmesine göz yuman ama yönetmesine izin vermeyen meşrutiyetçilerin hayallerini anımsatıyor. Ne var ki örneğin Temmuz krallığının meşrutiyetçi teorisyenleriyle More arasında bir fark vardır. Meşrutiyetçi teorisyenler çelişkiyi örtmek için hayallere sığınıyordu. Teorik görüşlerinin sonucu cumhuriyetti. Oysa bir anlık çıkarları belirli bir kralı cumhuriyete tercih etmeyi gerektiriyordu. More ise monarşinin gerekliliği konusundaki teorik kanısını epigramlarını kaleme aldığı dönemde hala kral olarak hüküm süren 7. Henry'nin despotizmine karşı duyduğu nefretle birleştirebilmek için kendi hayallerine ihtiyacı vardı. Meşrutiyetçilerin hayalleri korkakça bir oportunizmin, More'unkiler ise inatçı bir muhalefetin sonucuydu. More'un o dönemde despotların baskı rejiminden günü gününe uymazlığı yüzünden en katı otosansüre zorlayan bir baskı rejiminden çekinmediği şu epigramından anlaşılmaktadır. Krallık makamını halkın iradesi bahşeder ve kaldırır. Kim ki her zaman insanların başında bulunur, o bunu başında bulunduğu insanlara borçludur. Ama asla onların istediğinden daha uzun kalmamalı başlarında. O halde neden kurum satar aciz egemenler? Bulundukları makam belli bir süre için sadece aittir onlara. Adı tahakküm hırsı olan şu epigram da aynı şekilde hiç sakınmadan kaleme alınmıştır. Birçok kral arasında eğer bulunursa bir tanesi, bulmak zordur ülkesiyle yetineni. Birçok kral arasında eğer bulunursa bir tanesi, bulmak zordur ülkesini yönetmesini bileni. Zihninin hangi düşüncelerle dolu olduğu, Lucianus'un Despot Katili adlı diyalogunu Grekçeden Latince'ye çevirerek buna bir cevap yazmasından anlaşılıyor. Despot Katili'nin öyküsü şöyle. Birisi yaşlı despotu öldürmek amacıyla onun şatosuna gider. Niki karşısına despotun oğlu çıkar. Bunun üzerine onu öldürür. Ama kılıcını cesedin üzerinde saplanmış halde bırakır. Despot gelir, oğlunun orada ölü yattığını görür. Umutsuzluğa kapılarak katilin kılıcıyla intihar eder. Katil despotu öldürecek olana vaat edilen ödülü talep eder. More yazdığı cevapta katilin despotu öldürmediği için ödül üzerinde bir hak talep edemeyeceğini ayrıntılarıyla açıklar. Sözde despot katili olan sana ödülün verilmemesini savunuyorsam bunu despotun ölümüne üzüldüğüm için yapmıyorum. Onu gerçekten öldürseydin hiç yakınmazdım. Tersine seni daha çok över, takdir ederdim. Ödülü almanı haklı bulurdum. İşte bu yüzden sana karşı çıkıyorum. Ödülü sana çok görüyor ve şikayette bulunuyorum. Çünkü sen despotu öldürmedin. Mur'un biyografisini yazan ruhbanlar onun böyle bir konuyu ele almasını sırf dil bilgisine duyduğu ilgiden kaynaklandığı görüşünü yaymaya çalışırlar. Stapleton tarafından kaleme alınan Mur biyografisinin 1849'da Paris'te yayımlanan Fransızca çevirisine bir yorum yazan Katolik Oden şu açıklamayı yapmak zorunda kalır. Despot katili politik bir inancın ikrarıdır. Mur, despotizmden nefret ediyor, tanrısal adalete inanmıyor, kötü bir krala baş kaldıran herkesi bağışlamaya hazır. Despot katili konusunu ele alması bize göre de sırf bir üslup denemesi değildir. Tersine başka biçimlerde söylenemeyen şeyleri ifade edebilmek için bir bahanedir bu. 3. Londra burjuvasisinin temsilcisi Mur. Kısa süre sonra Mur, krallık makamı karşısında duyduğu özgüvenin bir lafazanlık olmadığını kanıtlama fırsatı buldu. 26 yaşındayken adı belirtilmeyen bir seçim bölgesinden olasılıkla Londra'dan parlamentoya girdi. Parlamentoya halkı soymak üzere yasal bir bahane bulması için 7. Henry toplamıştı. Bundan önceki 1496 Taksim 97 parlamentosu İskoçya ile aralarında çıkacak bir savaş tehlikesi yüzünden krala hiç duraksamadan 15'te 2 tutarında bir meblağ ödenmesini onaylamıştı. 15 belirli bir meblağdan alınan mülkiyet vergisiydi. Bu meblağ kontluklardan, kentlerden ve köylerden, ruhbanlardan toplanıyordu. 1500 yılında İngiltere'deki Venedik elçisi bir 15'tenin getirisini 37.930 sterlin olarak hesaplıyordu. Zeybom da aynı sonuca varır. Parlamentonun uysallığı ile birlikte kralın açgözlülüğü artıyordu. Kral, Mur'un da yer aldığı 1504 Taksim 05 parlamentosundan Roper'a göre 15'te 3 tutarında bir meblağın onaylanmasını istedi. Ancak Roper'ın yanılmış olması mümkündür. Başkaları daha düşük tutarda bir talepten söz eder. Güya bu meblağın bir kısmı İskoçya kralı ile evlenen kızı Margaret'in çeyizine harcanacak, bir kısmı da oğlu Arthur'un şövalyeliğe yükselme töreni nedeniyle yardım olarak kralın kendisine verilecekti. Bu küstahça talebin değerini verebilmek için oğlu şövalye oluyor diye krala yardımda bulunma yükümlülüğünün feodal anayasadan kaynaklandığı ve çoktan beri uygulanmadığı bilinmelidir. Bu yükümlülük son defa 14. yüzyılın ortalarında Kral 3. Edward'ın oğlu Kara Prens'in şövalyelik töreni nedeniyle yerine getirilmişti. Ayrıca Arthur 1502 yılında genç yaşta hayata veda etmişti. Buna rağmen parlamento talebi onaylama isteğinde olmayı pek de kötü bulmuyordu. Yasa tasarısı 2 oturumda parlamentodan geçebilmişti. Çünkü yapılan son tartışmada Mur aleyhte öyle argümanlar ve nedenler öne sürmüştü ki kralın talebi reddedilmişti. Tartışmada hazır bulunan kralın müşavirlerinden Tyler hemen krala koşmuş ve tüysüz bir delikanlının bütün çabaları boşa çıkardığını söylemiştir. Roper olayı bize böyle anlatır. Ne yazık ki işin aslı tam olarak aydınlatılmamıştır. Kesin olan 7. Henry'nin talebinin bütünüyle reddedilmeyip sadece kesinti yapılarak bir kısmının kabul edilmiş olmasıdır. Kral da soylularına ve yurttaşlarına duyduğu derin şefkat ve sonsuz teveccühten dolayı 30 bin sterlinle yetinmiştir. Tahmin edilebileceği gibi 7. Henry bu genç muhalife öfkelenmişti. Önce baba Mur'un yakasına yapıştı çünkü oğlunun el koyabileceği bir serveti yoktu. Yaşlı John Moore'u Tower'a hapsetti ve ondan 100 sterlin tutarında fidye kopardı. Ancak bu kadarı öcünü almaya yetmiyordu. Genç politikacı despotun öfkesinden kurtulmak için kamu yaşamından çekilmek ve gizlenmek zorunda kaldı. Onun keşiş olmak amacıyla manastıra kapanmasının bu döneme rastladığını söyleyebiliriz. O günlerde Moore ülkeyi terk etmeyi bile düşünüyordu. Kral zamanla bu tüysüz delikanlıyı unuttu. Ancak Mur, kralın dikkatini yeniden üstüne çekmemek için sakınmak ve parlamentodan uzak kalmak zorundaydı. Ama onun bu süre içinde boş durmadığını, 1509'da 7. Henry'nin ölümünden hemen sonra Londra'da Under Sheriff makamına getirilmesinden anlıyoruz. Bu atama onun hukukçu olarak iyi bir ün kazandığını kanıtlar. Moore bu makamda yurttaşlarının güvenini çabucak kazanmış ama aynı zamanda ülkesinin ekonomik durumunu da derinden kavramıştır. Zira kısa süre sonra onu Londralı tüccarların mütemadi olarak önemli görevlerde görürüz. Bilginliği, bilgeliği, bilgisi ve deneyimi nedeniyle kendisine büyük değer veriliyordu, diye Roper anlatıyor. Daha Kral 8. Henry'nin hizmetine girmeden önce kralın onayıyla İngiliz tüccarların ısrarlı başvurusu üzerine bunlarla Steelyard tüccarları arasındaki belirli önemli anlaşmazlıklara ara buluculuk yapmak için iki defa sözcü olmuştu. Yani bildiğimiz gibi Hansa birlikleriyle olan anlaşmazlıklara. Bu son kısım Roper'ın bir yanılgısına dayanıyor. Hansa birlikleriyle olan anlaşmazlıklara Moore daha sonraları ara buluculuk yapmıştır. Buna karşılık doğru olan Moore'un sözcülüğe atanmasını kabul ettirenlerin İngiliz tüccarları olmasıydı. Bu sözcülüklerden ilki 1515 yılına denk gelir. Moore, Ütopyası'nın ilk kitabının başında bundan söz eder. Eşine az rastlanır üstün zekasıyla tanınmış yenilmez İngiltere kralı 8. Henry ile değerli Kastilya kralı arasında birkaç yıl önce önemli bir bozuşma olmuştu. Bu işi görüşmek ve düzeltmek üzere o tarihte sözcü olarak Felemenk'e gitmiştim. Yanımda iş ve yol arkadaşı olarak eşsiz insan Cuthbert Tunstall vardı. Sonradan 5. Karl olarak tahta çıkacak olan ve Alman Kaiseri Maximilian ile İspanya Kralı Ferdinand'ın halefi Prens Karl henüz 3 yaşındayken 1503 yılında o zamanlar 2 yaşındaki Fransa Prensesi Claudia ile nişanlanmıştı. Diplomatik ilişkilerin değişmesi kısa süre sonra bu nişanın bozulmasına ve Karl'ın sonraki İngiltere Kralı 8. Henry'nin kız kardeşi Maria ile 1506'da nişanlanmasına yol açtı. Ama 1514'te Maximilian Fransa ile ittifakın güçlenmesi açısından Karl'ın tekrar bir Fransız prensesiyle, ilkinin kız kardeşiyle nişanlanmasının daha yararlı olacağına karar verdi. Birinci ve üçüncü gelinin babası 12. Louis, ikinci sabık gelinle 14 yaşındaki Karl tarafından terk edilen İngiliz prensesi Maria ile evlendi. Bu nişanlar dizisi Moore'un dönemindeki mutlakiyetçiliğe tipik bir örnek oluşturur. Bu dönemde dağınık devletçikler evlilikler vasıtasıyla büyük devletler haline geliyordu ve becerikli birer çöp çatan olamayanlar yetkin bir devlet adamı sayılmıyordu. Maximilian ile Karl'ın sadakatsizliğine 8. Henry doğallıkla çok kızmıştı. 1515 yılında Karl Hollanda'nın yönetimini üstlendi. Bunun üzerine Henry onu ve Hollandalıları cezalandırmak için Hollanda'ya yün ihracını parlamento aracılığıyla hemen yasakladı. Ancak bir süre sonra Henry ile Karl tekrar barıştı. Yün ihracatına koyulan yasak da hem İngiliz tüccarları hem de Hollandalılar için tatsız bir durumdu. Moore'un sözcülük görevine getirilmesinin nedeni ticareti yeniden yoluna koymak içindi. Moore bu görevi büyük bir başarıyla yerine getirdi ve bu yüzden 1517'de İngiliz ve Fransız tüccarları arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için benzer amaçlarla kaleye gönderildi. Moore o kadar yararlı olmuştu ki ve Londra'daki bu nüfuzlu büyük kentteki saygınlığı o kadar önemliydi ki Henry onu sarayına çekmek için her türlü nedene sahipti. Ancak Moore bunu reddetti. Kralın kendisine bağlamak istediği yıllık ödentiyi bile geri çevirdi. Erasmus'un yazdığı gibi o bu yüzden yurttaşlarının güvenini kaybedeceğinden korkuyordu. Eğer yurttaşlarla majesteleri arasında ayrıcalıklar yüzünden zaman zaman görüldüğü gibi bir anlaşmazlık baş gösterecek olursa, bu yıllık ödenti nedeniyle krala karşı yükümlü duruma düşeceğim için yurttaşlar bana güven duymayabilir. Demek ki Moore, Londralılarla kral arasında bir çatışma çıkacak olursa yurttaşların özgürlüğünden yana yer almaya kararlıydı. Gerçekten de Moore'un 8. Henry'den hoşnut olması için hiçbir neden yoktu. 7. Henry kesesine düğüm üstüne düğüm atan cibiliyetsiz bir cimriydi. Altınları üst üste yığıyor ve fırsat bulduğu her yerde ve her şekilde halkın kanını emiyordu. Oğlu ise sevecen ve eli açık biriydi. Savurganlığıyla ticareti ve sanatları destekliyor, yeni bilimlere, hümanizme yakınlık duyuyordu. Kısacası döneminin ideallerine uygun düşen liberal bir veliahttı. Tahta çıkışı herkes tarafından sevinçle karşılandı. Murda, yeni kralın kendisini filozofların yol göstericiliğine bırakacağını, halka bir köle sahibi gibi değil, bir baba gibi davranacağını umuyordu. 8. Henry'nin taç giyişini bir metiye ile kutladı. Ancak burada yeni kralın övgüsünden çok selefine yönelik yergi öne çıkıyordu ve şu sözlerle bitiyordu: "Selam olsun sana ey yüce kral ve dahası herkes seni çok sever." 8. Henry hükümetinin ilk işi kralı popüler yapmak için çaba harcamaktı. Öncelikle babasının gayretkeş kuklaları olan ve halkın kanını emen iki bakanını Empson ile Dudley'i astırmaktı. Hükümet yaptığı her şeyi sadece kralın emirlerini yerine getirdiğini söyleyerek mazur gösteriyordu. Kısa süre sonra Henry'nin politikasının pek de popüler olmayan bir yanı ortaya çıktı. Fransa'ya karşı kurulmuş Sözüm Ona Kutsal Birliğe girdi 1512 ve 1514 yılına kadar süren savaşa katıldı. Bu savaş İngiltere'ye pahalıya mal oldu. Karşılığında hiçbir yarar ve ün sağlamadı. Henry başkaları için, özellikle de kutsal papayı korumak üzere yapılan bu kutsal savaş sırasında büyük kazanç sağlayan Aragonlu Katolik Ferdinand için kestaneleri ateşten alma gafletinde bulundu. Savaş giderlerine bir de sarayın savurganlığı ve yeni binaların çılgınlığa varan inşaat masrafları ekleniyordu. Henry 50 saray inşa ettirdi. O kadar sapırsızdı ki çalışmaların bir an bile durmasına izin vermiyordu. Henry, İngiltere'de ilk defa gece ve pazar vardiyalarını geniş çapta yürürlüğe sokan kişi olma unvanını hak ediyordu. Babası, hazinelerini çoğaltmak için halkın kanını emdiyse, oğlu da çektiği sürekli para sıkıntısından kurtulmak için halkı eziyordu. Savurganın para hırsı cimrininkinden çok daha baskın çıkmıştı. Vergiler aşırı derecede arttı. En yoksul ücretli bile vergiye bağlandı. Yeni vergi yasalarından birine göre yıllık ücreti 2 sterlin olan işçi 1 şilin, 1 ile 2 sterlin arasında kazananlar 6 pens ve düşük ücretlerde 4 pens vergi ödeyecekti. Ayrıca nüfus başına 1 şilin vergi alınacaktı. Buna ek olarak paraların kalitesini düşürme ve sahte para basma çarelerinde başvuruldu. Bu durum doğallıkla sırf geçici bir kazanç sağlıyordu. Ama özellikle borçları ödemek söz konusu olunca bu işin çok karlı olduğu görüldü. Yönetiminin daha ilk yıllarında Henry, bir şilinlik sikkenin gümüş katkısını 142'den 118 grama indirmişti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 157.